Ayrım 22. Adam, Yılmaz Özdil. Sayfa 242. İlker. Dünyanın hiçbir ülkesinde demokrasi kurucusu bir siyasi partinin anayasayı ihlal iddiasıyla yargılandığı görülmemiştir. Çünkü bu demokrasinin felsefesine aykırıdır. Ama bugün bütün hukuk kurallarını hiçe sayan keyfilikle huzurunuzda bulunmaya mecbur kaldık. Böyle bir istibdat altında ne adalet aranabilir, ne de heyetiniz adil ve vicdani bir karar alabilir. Huzurunuzda savunma yapmaya zorlanmayı, millete karşı işlenmiş haysiyetsiz bir suça iştirak gibi görüyorum. Bu sebeple savcıların iddianamesine ve mahkemenizin kararlarına karşı hiçbir itibarım yoktur. Bu inançla sizlere karşı savunma yapmayı reddediyor. Asıl adaleti millet vicdanından ve ilahi takdirden bekliyorum. Nedir bu? 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın 27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada'daki savunması. Daha doğrusu savunmaması. Peki şu nedir? Dünyanın hiçbir ülkesinde hem ülkenin silahlı kuvvetlerinin komutanı hem de silahlı terör örgütünün yöneticisi olan Genelkurmay Başkanı görülmemiştir. Hayatımı terörle mücadeleyle geçirdim. Bana terör örgütü yöneticisi diyenlere şaşarım. Hayatımda hukuksuz davranmadım. Demokrasiye olan bağlılığım da kamuoyu tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu iddialar ve suçlamalar yersizdir. Böyle bir iddianame ile bir kişinin suçlanmaya çalışılması yetersizliğin komedisidir. Bu sebeple iddianameye hiçbir itibarım yoktur. Huzurunuzda savunma yapmaya zorlanmayı, işgal etmiş olduğum makama ve Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı ağır haksızlık olarak görüyorum. Bu inançla bugün burada savunma yapmayacağım ve hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Takdir yüce Türk milletine aittir. 26. Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ'un Ergenekon iftirasından sonra Silivri'deki savunması. Daha doğrusu savunmaması. İlker Başbuğ'un affına sığınarak Sayın Yalaka basınımızın farkında bile olmadığı bu detayı tarihe not düşmek için yazıyorum. Tekrar okuyun lütfen. Darbeyle Yassıada'ya tıkılan Cumhurbaşkanı'yla darbeci iftirasıyla Silivri'ye tıkılan Genelkurmay Başkanı'nın cümleleri birebir aynı. Çünkü kumpas mahkemesini reddedip takdiri milletin vicdanına bırakan İlker Başbuğ'un özenle seçilmiş sözleri, darbe mahkemesini reddedip takdiri milletin vicdanına bırakan Celal Bayar'dan alıntıydı. Bu çıplak gerçeğin fotokopi gibi örtüşmesiydi. 50 sene önce hükümete, 50 sene sonra silahlı kuvvetlere darbe yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'dan Afrika'ya, Atlantik'ten Pasifik'e kadar yerkürenin her yerinde savaştı, 45 general ve amiral kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti mermi sıkmadan 58 general ve amiral kaybetti. Kumpas davalarından beri irticaya bulaştığı için bir kişi bile ordudan atılmazken, 122 Atatürkçü albayın general amiral olma hakkı ellerinden alındı, 237 Atatürkçü subay darbeci casus filan diye tasfiye edildi. Kumpas davalarına dahil edilmeyen, ancak malum medya tarafından isim isim hedefe oturtulan, sosyal medyada iftiralarla linç edilen, eşleri ve çocukları internet üzerinden açıkça tehdit edilen 500'den fazla subay ordudan ayrıldı. Bir savaş gemisi 3 senede inşa ediliyor, buna kumanda edecek subay 15 senede yetişiyor, kurmay albay seviyesindeki fırkateyn komutanlarımızın tamamı önce hapse atıldı, sonra ordudan atıldı. Mil gemi milgem yapan mühendis subaylar, tersane komutanları imha edildi. Bir pilot anca 11 senede harbi pilot olabiliyor, senede en fazla 25 savaş pilotu yetişebiliyor. Son 5 senede 300'den fazla pilot hava kuvvetlerinden istifa etti. Bunlar Tanzanya'da olmadı. Hepsi gözümüzün önünde. Gözümüzün içine baka baka oldu. Yassıada neyse Silivri oydu. Ve sayın ahalimiz hala merak ediyor, acaba darbe olur mu? İlker Başbuğ 1943'te Afyonkarahisar'da doğdu. 2008'de Genelkurmay Başkanı oldu. Emekli olduktan 17 ay sonra Ergenekon kumpasıyla tutuklandı. 26. Genelkurmay Başkanı'ydı. 26 ay hapis yatırıldı. 700 bin kişilik orduyu yönetirken darbe yapmamıştı. Emekli olduktan sonra darbe yapmaya hazırlanmakla suçlanıyordu. Bu trajikomik iftirayla tutuklandığı gün adliyeden çıkarken tarihe geçen şu sözleri söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanmıştır. Takdir Yüce Türk milletinindir. Muzaffer. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Türkiye'nin dahil olduğu Doğu Akdeniz'de son 900 yılın en kötü kuraklığının yaşandığını açıkladı. Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu, "NASA'da kim oluyor? Onlar bizim çok gerimizde. Bizim teknolojimiz onlardan ileri," dedi. NASA 1958'de kuruldu. NASA kurulur kurulmaz Hollywood yüzünü uzaya döndü. Bir sene sonra 1959'da Columbia tarafından 12 to the Moon çevrildi. Siyah beyaz bilim kurgu film Ay'a giden 12 astronotun macerasıydı. Ekip çok ulusluydu, farklı farklı milletlerden oluşuyordu. Biri siyahi, 3 Amerikalı, diğerleri Rus, Alman, Japon, İsveçli, Fransız, İngiliz, Polonya kökenli İsrailli, Brezilyalı ve Türktü. Türk astronot Muzaffer Tema'ydı. Ay'a giden ilk Türktü. Alt tarafı film deyip geçilemezdi. Çünkü Amerikan vizyonunu yansıtan Hollywood'un dünyaya bakış açısını gösteriyordu. 1959 itibariyle uzaya gitse gitse bu milletler gider diye düşünmüşlerdi. Mesela ABD'de milyonlarca İtalyan yaşamasına rağmen, onlarca İtalyan aktör olmasına rağmen, astronotlar arasında İtalyan yoktu. Çinli yoktu, Kanadalı yoktu, Avustralyalı yoktu. ABD'deki Latin nüfusun ezici çoğunluğuna rağmen Meksikalı astronot yoktu. Koreli, Danimarkalı, Hollandalı, İspanyol yoktu, Türk astronot vardı. Hollywood'un uzaya gitse gitse bu milletler gider dediği 1959'da. Yuri Gagarin'in uzaya çıkmasına daha 2 sene vardı. Neil Armstrong'un aya ayak basmasına 10 sene vardı. Sadri Alışık'ın Turist Ömer Uzay Yolunda filminin çekilmesine 14 sene vardı. Filmdeki astronotların milletlerine bakarsak, Amerikalılar aya ayak bastı, siyahi astronotları var, hatta uzaya 4 defa giden siyahi bir astronot şu anda NASA başkanı. Rusların uzay istasyonu bile var. Alman astronot gitti, Japon astronot gitti, İsveçli astronot gitti. Fransız astronot hem kadındı hem de uzaydan dönünce Fransa hükümetinin AB'den sorumlu bakanı oldu. Bizim bakara bakaracı Egemen Bağış'a verdiğimiz koltuk yani. Fransa'da astronota verdiler o koltuğu. İngiliz astronot Atlantis mekiğiyle gitti. Polonyalı astronot Soyuz mekiğiyle gitti. İsrailli astronot Kolombiya mekiğiyle uzaya çıktı. Dönüşte infilak ettiler. Hollywood'un Brezilya öngörüsü de tuttu. Brezilyalı astronot 2006'da Soyuz'la gitti. Gel gör ki bunlardan cacık olmaz, bunlar uzaya gidemez denilen bazı milletlere haksızlık edilmişti. Mesela İtalyan astronot Soyuz mekiğiyle gitti, Rus istasyonunda aktarma yaptı, Endeavour mekiği ile döndü. Üstelik dönüş yolundaki mekiğin pilotuydu. Uzaydayken Papa ile bile konuştu. Çinlileri de tutturamadılar. Adamlar uzayda yürüyüş yapıyor, ayda robot dolaştırıyor. Kanada desen, erkek astronot da gönderdi, kadın astronot da gönderdi. Türkiye'de asrın liderimizin makam şoförünü milletvekili yaptılar. Kanada'da astronotu Ulaştırma Bakanı yaptılar. Avustralyalı astronotlar gitti. Biri 6 ay uzayda kaldı. Meksikalı astronot 1985'te gitti. Arjantinli, Kübalı, Perulu, Kostarikalı, Kolombiyalı, Portorikolu astronotlar gitti. Kimisini Amerikalılar bindirdi götürdü, kimisini Ruslar bindirdi götürdü. Koreli, Danimarkalı, İspanyol, Belçikalı, Hollandalı, Bulgar, Çek, Avusturyalı, Romanyalı, Ukraynalı, İsviçreli, Slovakyalı, Macar, Azeri, Türkmen, Özbek, Kazak, Moğol, Gürcü, Kırgız, Litvanyalı, Güney Afrikalı, Vietnamlı astronotlar gitti. NASA'da kim oluyor? Biz onlardan ileriyiz diyen Veysel Eroğlu, daha önce Hindistan'da, Pakistan'da olur böyle şeyler demişti. Hindistanlı astronotlar uzaya gitti. Hindistan Mars'a uzay aracı bile gönderdi. Suudi astronot gitti, şu anki kralın oğlu. Malezyalı gitti, Afganistanlı gitti. Suriyeli astronot var birader. Hollywood'un hayalleri ve hatta hayallerinde olmayanlar bile uzaya çıktı. Geriye sadece hayal kırıklığı ülkesi kaldı. NASA kurulduğunda uzay yolculuğu potansiyeli görülen, dünyaya yön verecek ülkelerden biri sayılan Türkiye, kendisini o seviyeye çıkaran Atatürk Cumhuriyeti yerine astronotları tercih etti. Gene de bozmayın moralinizi. Lafla peynir gemisi yüzüyorsa, uzay gemisi de duble yolda gayet güzel gider herhalde. Muzaffer Tema 1919'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Keman ve piyano çalıyordu. Ankara Devlet Konservatuvarı ve Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nda görev yaptı. İstanbul Tepebaşı Gazinosu'nda orkestrada çalışırken sinemacılar tarafından keşfedildi. 1949'da Çığlık isimli filmle Yeşilçam'a adım attı. 1959'da ABD'ye gitti. Hollywood'da rol alan ilk Türk oldu. Zsa Gabor'la aşk yaşadı. Yurda döndü. 1987'ye kadar 100'den fazla filmde oynadı. 2011'de İzmir Çeşme'de vefat etti. Çakabey mezarlığına defnedildi. Mutlu. Bursa Atatürk Stadı'ydı. Timsah Arena yapıldı. Antalya Atatürk Stadı'ydı. Antalya Arena yapıldı. Afyon Atatürk Stadı'ydı. Afyon Arena yapıldı. Eskişehir Atatürk Stadı'ydı. SS Arena yapıldı. Antakya Atatürk Stadı'ydı. Hatay Arena yapıldı. Konya Atatürk Stadı'ydı. Torku Arena yapıldı. Sakarya Atatürk Stadı'ydı. Sakarya Arena yapıldı. Beşiktaş İnönü Stadı'ydı. Vodafone Arena yapıldı. İzmit İsmet Paşa Stadı'ydı. Kocaeli Arena yapıldı. Malatya İnönü Stadı'ydı. Malatya Arena yapıldı. Ali Sami Yen Stadı'ydı. Telekom Arena yapıldı. Samsun 19 Mayıs Stadı'ydı. Samsun Arena yapıldı. Sivas 4 Eylül Stadı'ydı. Sivas Arena yapıldı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'ydı. GAP Arena yapıldı. Gaziantep Kamil Ocak Stadı'ydı. Gaziantep Arena yapılıyor. Adana 5 Ocak Stadı'ydı. Adana Koza Arena yapılıyor. Batman 16 Mayıs Stadı'ydı. Batman Arena yapılıyor. Kayseri Atatürk Stadı'ydı. Kadir Has Stadı yapıldı. Rize Atatürk Stadı'ydı. Çaykur Didi Stadı yapıldı. Diyarbakır Atatürk Stadı'ydı. Diyarbakır Arena yapılıyor. Giresun Atatürk Stadı'ydı. Çotanak Arena yapılıyor. Elazığ Atatürk Stadı'ydı, Elazığ Arena yapılıyor. İzmir'de de arena vardı. Karşıyaka Arena Spor Salonu. Dün resmen silindi. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu yapıldı. Göğsümüzü gere gere ben İzmirliyim dememize bir kez daha vesile olan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Karşıyaka Belediye Meclisi'nin değerli üyelerine yurttaş olarak teşekkür ederim. Memleketteki arena işgaline karşı Hasan Tahsin direnişidir bu. Ve çağrım tüm Türkiye'ye. Şehrinizdeki Atatürk izlerinin silinmesine geçit vermeyin. Fair play çerçevesinde protesto edin, maçlarda pankart açın, sosyal medya grupları kurun, itiraz edin, alay edin, pişman edin. Tüm arena tabelalarını tek tek yeniden Atatürk'le değiştirene kadar sportif Kuvayi Milliye'ye katılın kardeşim. Hüseyin Mutlu Akpınar 1969'da Konya Ereğli'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1996'da CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı oldu. 2014'te %70.7 gibi müthiş oy oranıyla Karşıyaka Belediye Başkanı seçildi. Yusuf, 3 ay önce İzmir Kemeraltı esnafından bir vatandaş vefat etti. 25 senedir o çarşıdaydı. Kendisi gibi esnaf olan komşuları Kemeraltı Camisi'ne gitti, sela okunmasını istedi. İmam reddetti. Hiçbir zaman camiye namaza gelmedi. Alevi'nin selası okunmaz dedi. Hır çıktı. Kemeraltı esnafı müftülüğe başvurdu, olan biteni anlattı, imamı şikayet etti. Bunun üzerine Kemeraltı çarşısında kuş kafesi, kuş yemi satan bir esnaf camiye gitti. İmamın yerine sela okudu. Güya okudu ama kısık sesle, adeta duyulmasın diye mırıl mırıl okudu. Üstelik selanın sonunda Allah rahmet eylesin demedi, cenazenin cemevinden kaldırılacağını söylemedi, gene hır çıktı. Alevi dernekleri devreye girince İmam lütfetti, açıklama yaptı. Camide değildim, kendi işimi görmeye gitmiştim, haberim yoktu. Zaten sellayı imam okuyacak diye bir kural yok. İmam yoksa başkası da okuyabilir dedi. Elbette inandırıcı değildi, hadise büyüdü. Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir'e özel açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Ayrımcılık yapılmadı. Kemeraltı Camisi'nin imam ve müezzin kadrosu boş olduğu için merhumun selası fahri görevli tarafından verildi. Selanın okunması caminin güvenlik kamera kayıtlarında mevcuttur denildi. Tuhaf bir açıklamaydı. Çünkü caminin imamı resmen açıklama yapıyordu ama Sayın Diyanetimiz hala caminin imam kadrosu boş diyordu. Üstelik selayı okuyan kuşçunun fahri görevli olduğunu söylüyordu. Türkiye'de 150 bin imam görevde, doktordan fazla imam var, Cumhurbaşkanından bakanlara kadar hepsi imam. Sayın Diyanetimiz hala İzmir'in göbeğinde, Kemeraltı Camisi'nde imam ve müezzin yok diyordu. Belli ki düşünmüş taşınmış, mevzunun üstünü örtmek için bula bula anca bu açıklamayı bulabilmişlerdi. Kemeraltı Camisi 345 senedir orada duruyor. Bu 345 senede İzmir'in işgali dahil neler görmüştü ama böylesine bir tartışmanın içine asla düşmemişti. Aradan 3 ay geçti. Kemeraltı esnafından bir başka vatandaş vefat etti. Yusuf Hoba, Musevi'ydi. 78 yaşındaydı, 50 senedir çarşıdaydı, yarım asır. Basmacı Yusuf lakabıyla tanınırdı. Gençliğinde sırtında tablayla mahalle mahalle dolaşarak kumaş satardı. Çalışmış didinmiş, Hisar önünde kiracı olarak girdiği 25 metrekarelik dükkanı satın almıştı. Tabelasına gururla yazmıştı: Yusuf Tuhafiye. İnsani arkeoloji yapabileceğiniz eşsiz adrestir Hisarönü, cıvıl cıvıl yaşayan tarihtir. Şam balicisiyle, söğüşçüsüyle, tesbihçileriyle, kızlar ağasındaki kahvecisiyle hastası olduğum muhittir. Gelinlikçiden peynirciye, kuyumcudan ayakkabıcıya, insan selidir, İzmir'in kalbidir. Kemeraltı esnafı olmak, Hisarönü esnafı olmak övünç kaynağıdır. Orada yetişmek, pişmek, esnaflığın üniversite diplomasını almak gibi bir şeydir. İşte bu geleneğin profesörlerindendi Basmacı Yusuf. Sözü senetti. Namuslu, ticari ahlakta örnek insandı. 50 sene bu memlekete tıkır tıkır vergi ödedi, kuruş aksatmadı. Doğma büyüme İzmir çocuğuydu. Ailesi 500 senedir İzmir'deydi. 36 ay askerlik yaptı. Sivas ve Erzurum'da. Şöyle çavuştum, böyle nöbet tuttum filan. Hepimiz gibi ömrü boyunca askerlik hatıralarını anlattı. Bir kızı bir oğlu vardı. 7 torunu oldu. Torunları için deliriyordu. Torununun çocuğunu bile görebilme şansını yakaladı. Cuma günleri Hisar Camisi dolar taşar, cuma namazı sokaklarda kılınır. Gidin sorun, Hisar önünde herkes anlatır. Basmacı Yusuf, seccadelerin altına sersinler diye karton biriktirirdi. Özenle katlar deposunda saklar, cuma namazına gelenlere dağıtırdı. Namazdan sonra toplar, özenle katlar, bir sonraki cuma namazı için deposuna kaldırırdı. 50 sene. Komşularına güler yüzle selamün aleyküm, hayırlı işler demediği bir sabah bile olmadı. Esnafın ağabeyiydi. Vefat etti. Hisarönü esnafı, yarım asırlık Hisarönü esnafı Basmacı Yusuf için Hisar Camisi'nden vefat anonsu yaptırmak istedi. Sela filan değil, kısacık bir anons. Çarşımızın esnaflarından Yusuf Hoba vefat etmiştir. Cenazesi saat 16'da Altındağ Musevi Mezarlığı'nda defnedilecektir. İstenen sadece buydu. Tüm Hisarönü esnafı adına yan komşusu Ercan Leka devreye girdi. Konak müftülüğüne telefon etti, anlattı. Herkes birbirine devretti. 3 kişiyle konuştu. Neticede il müftülüğünü arayın dediler. İl müftülüğünü aradı, anlattı. Fetva verebilecek hocaya aktaralım dediler. Ona da anlattı. Hoca başkasına aktardı, ona da anlattı. Biz size yarım saat sonra dönelim, cevap verelim dediler. Bekle bekle dönen olmadı. Bunun üzerine Ercan Leka, Diyanet İşleri Başkanlığı'na telefon etti. Sabırla 3 kişiye tek tek anlattı. Sadece anons yaptırmak istiyoruz dedi. Din Hizmetleri Başkanı'na bağlayalım dediler. Ona da anlattı. Din Hizmetleri Başkanı cevap veremedi. Bu mevzu cami konusuna giriyor. Cami Hizmetleri Başkanı ile görüşün dedi. Peki dedi, ona da anlattı. Ercan Leka saatlerdir telefonda mücadele ediyordu. Neticede Cami Hizmetleri Başkanı, benim bu mevzuyu Diyanet İşleri Başkanı'na sormam lazım. Yarım saat sonra size dönerim dedi, kapattı. Tekrar bekleyiş başladı. Bir saat sonra il müftülüğünden Ercan Leka'yı aradılar. Ankara'yı aramışsınız, isteğinize olumsuz cevap verildi dediler. Hisar Camisi'nden anons yaptırmadılar. Bu ülkenin namuslu yurttaşı Basmacı Yusuf, İzmir'de doğdu, İzmir'de yaşadı, İzmir'de toprağa verildi. Biz İzmirliler, onun hemşehrileri, komşuları, arkadaşları, kardeşleri, utancımızdan yerin dibine girdik. Ve hal böyleyken, Mercedesli Diyanet İşleri Başkanımız, protokol cenazelerinde Chopin'in marşı yerine Itri'nin bestesinin çalınmasını önermiş. Sen Diyanet İşleri Başkanı mısın, senfoni orkestrası şefi misin hoca? İnsanlığımızı kaybettiysek, kutlu doğum haftasında bile insan olduğumuzu unuttuysak, Beethoven çalsan ne olur, Dede Efendi çalsan ne olur? Yusuf Oba, İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda hazan, çan, ezan bir aradadır. her etnik kökenden, her mezhepten insan 350 senedir huzur içinde alışveriş yapar, esnafı desen hoşgörüsüyle ahilik seviyesindedir. Yusuf Oba, Kemeraltı'yı Kemeraltı yapan insanlardan biriydi. Onun cenazesiyle yaşadığımız utanç ise AKP zihniyetinin yansımalarından biriydi. Fuat, Kurtuluş Savaşı'nda sayısız şehit çocuğu, öksüz ve yetim kalmıştı. Bu kutsal emanetlere sahip çıkabilmek için bizzat Mustafa Kemal'in himayesinde 1921'de Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu. 23 Nisan henüz Hakimiyet-i Milliye Bayramı'ydı, çocuk bayramı değildi. 23 Nisan 1923'te TBMM'de yapılan Hakimiyet-i Milliye Bayramı töreninde Mustafa Kemal'in isteğiyle Himaye-i Etfal Cemiyeti Başkanı'na protokolde yer verildi. Bir sene sonra 23 Nisan 1924 törenlerinde Himaye-i Etfal Cemiyeti'ni Mustafa Kemal'in eşi Latife Hanım temsil etti. 23 Nisanlar cemiyetin tanıtımı için fırsat olarak değerlendiriliyordu. Mesela gelir elde etmek için rozet satılıyordu. 23 Nisan törenlerine katılan herkes bu rozetleri takıyordu. Gazeteler teşvik edici yayınlar yapıyordu. Her rozet bir şehit çocuğuna destek manasına geliyordu. 23 Nisanlar Himaye-i Etfal'le özdeşleşmişti. 23 Nisan denilince şehit çocukları denilince 23 Nisan akla geliyordu. Milliyet gazetesi 23 Nisan 1926'da Çocuk Bayramı manşeti attı. Alt başlığında "Bugün İstiklal Günü, vatanın kimsesiz çocuklarına yardım edelim" deniliyordu. Bağış patlaması oldu. Cemiyet yardım kutuları koydu, para atmak için kuyruk oluştu. Ankara'nın lokantacı, kahveci, otomobilci esnafı 23 Nisan hasılatlarını Himaye-i Etfal'e verdi. 23 Nisan 1927, Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin yayınladığı bildiri gazetelerin manşetlerindeydi. Büyük gazimiz, çocuklarımızın 23 Nisan bayramını daha sevinçli geçirmelerine vesile olacak büyük bir jestte bulunmuşlardır. Mustafa Kemal Paşa otomobillerinden birini törenlerde çocuklara tahsis etmiş, Cumhurbaşkanlığı bandosunun çocuk bayramı için görev yapmasını sağlamıştır. Çocuklarımız ne kadar övünse ve sevinse yeridir. Himaye-i Etfal aynı zamanda şu çağrıyı yapıyordu: yaşınızı, memuriyetinizi, işinizi bir tarafa bırakarak bugün çocuklarınızı şevk ve muhabbetle eğlendiriniz, çocuk şenliklerine katılınız. Bu saadetli günü yavrunuzu bağrınıza basarak bahtiyarlıkla geçirirken sizin müşfik yardımlarınızı bekleyen memleketin anasız babasız yavrularını unutmayınız. Mustafa Kemal o sene Himaye-i Etfal balosuna katıldı. Ankara Evkaf Oteli'ndeki baloda 10 bin lira yardım toplandı. 23 Nisan 1928 artık tamamen Hakimiyet-i Milliye ve Çocuk Bayramı adıyla kutlanıyordu. 23 Nisan 1929 sadece bir günlük bayramla bırakılmadı. Mustafa Kemal'in talimatıyla 7 güne çıkarıldı. Çocuk haftası ilan edildi. Etkinlikler çığ gibi büyümüş, tüm yurda yayılmıştı. Himaye-i Etfal'in bu organizasyonu tek başına yapabilmesi artık mümkün değildi. Balolar, konferanslar, anne eğitimleri, müsamereler, yarışmalar, şenlikler içeren kapsamlı kutlamaların organizasyonu, dönemin en büyük sivil toplum kuruluşu Türk Ocakları'na verildi. Çocuk haftasının ilk sürprizi şuydu: Türk Ocakları'nın yönetimi 23 Nisan'da çocuklara bırakılacaktı. Bugünkü koltuk geleneği böyle icat edildi. Himaye-i Etfal sadece 3 kuruşluk rozet satarak başladığı macerada 7 sene gibi çok kısa sürede 300 binden fazla şehit çocuğuna ulaşmayı başarmıştı. 1929 itibariyle 300 binden fazla yetime düzenli olarak kitap, elbise, çamaşır, oyuncak, süt, yemek ve şeker dağıtır hale gelmişti. Himaye-i Etfal sayesinde herkes gücü ölçüsünde amca, teyze, dayı, hala olmuş, şehit çocuklarının elinden tutmuştu. Mustafa Kemal vizyonuyla dünyanın en büyük ailesi kurulmuştu. Yanisi şu: 23 Nisan törenlerini şehitler var gerekçesiyle iptal etmek sadece Atatürk alerjisi değildir, aynı zamanda cehaletin daniskasıdır. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın varlık sebebi bizatihi şehit çocuklarıdır. 23 Nisan kendi çocuğumuzu şefkatle bağrımıza basarken şehit çocuklarını unutmayalım günüdür. 23 Nisan bizim çocuklarımızın saçının teline zarar gelmesin diye kendi canını hiçe sayan kahramanları unutmayalım günüdür. 23 Nisan bu milletin şehitlerine ve çocuklarına borcudur. 23 Nisan törenlerini güya hassasiyet göstererek şehitler var diye iptal etmek sadece Atatürk alerjisi değildir, şehitlere dair hassasiyetten haberlerinin bile olmadığının kanıtıdır. Ekstra hazin tarafı, şehit çocuklarını himaye etmek için kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti 1935'te Çocuk Esirgeme Kurumu'na dönüştü ve bugün maalesef Ensar Vakfı'nı himaye eden Aile Bakanı'na bağlı. Hakikaten utanç vericidir. Fuat Umay 1885'te Kırklareli'de doğdu, İstanbul Tıbbiyesi'nden mezun oldu, milli mücadeleye katıldı, İstiklal Madalyası aldı, Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kurucu başkanı oldu. 1923-50 arasında Bolu ve Edirne milletvekilliği yaptı, Sağlık Bakanlığı yaptı. Türk mitolojisindeki çocukların koruyucu ruhu Umay'a atfen Atatürk'ün isteğiyle Umay soyadını aldı. 1963'te vefat etti. Zincirlikuyu'ya defnedildi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 254.